Sevgili dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Efendim, Kitap Dünyası programıyla bir hafta aradan sonra tekrar huzurlarınızda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Radyoları başında bizleri dinleyen siz sevgili kitap dostlarına en kalbi duygularımızı ve muhabbetlerimizi gönderiyoruz efendim Erkam Radyosu mikrofonları aracılığıyla. Kıymetli dinleyenlerimiz, edebiyat dünyasından yavaş yavaş bizim için öncü sayılabilecek ve özellikle son dönem hem tefekkür dünyamızı hem de edebiyat dünyamızı imar eden güzel insanlar bir bir ahiret alemine göçüyor sevgili dinleyenlerimiz. Elbette ki Kitap Dünyası programını ilgilendiren yönüyle hem o insanların hayat hikayeleri hem de yazmış oldukları kitaplar ve arkalarından bırakmış oldukları o kültür mirası bizi ilgilendiriyor. Onun için Kitap Dünyası programında sevgili dinleyenlerimiz, onlara mutlaka yer veriyoruz. Onları yeniden hatırlıyoruz, hatırlatmaya çalışıyoruz. Arkalarından hayır dualar etmeye çalışıyoruz bu güzel insanların, kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim, yakın dönemde özellikle Cumhuriyet'ten sonra, daha doğrusu 1960'lı 70'li yıllardan sonra günümüze kadar edebiyat dünyasında yedi güzel adam olarak bilinen, meşhur olan güzel insanlardan bir tanesi Rasim Özdenören de geçtiğimiz hafta Dar-ı Beka'ya irtihal etti. Rabbine kavuştu. Rabbimizden kendisine rahmet diliyoruz. Arkasında bırakmış olduğu bu güzel düşünce miraslarının onun ahiret hayatında sadaka-i cariye olmasını da temenni ediyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. İnşallah bu programımızın birinci bölümünde kıymetli dinleyenlerimiz hem Rasim Özdenören Bey'i, merhumu, hem de onun yanında devam eden, onun yanında edebiyat yürüyüşünü gerçekleştiren ve edebiyat tarihimize yedi güzel adam olarak isimlerini yazdıran güzel insanlardan bahsetmeye çalışacağız programımızın ilerleyen dakikalarında kıymetli dinleyenlerimiz. Bu gibi insanları her zaman hatırlamak ve hatırlatmak durumundayız. Zira güzel insanları, iyi insanları, arkasında iz bırakmış, güzel iz bırakmış insanları hem kendimiz hatırlamalı hem de yeni nesillere onların o güzelliklerini anlatmalıyız kıymetli dinleyenlerimiz. Zira bizim kültürümüz, bizim düşünce düşünce dünyamızın devamı ancak bu insanların düşüncelerini tanıyarak, onları yakından tanıyarak sağlanabilir sevgili dostlar. Efendim, Rasim Özdenören dedik, yedi güzel adamdan bir tanesi. Yedi güzel adam kim? Onların şöyle isimlerini sadece sizlere ifade edelim. Birazdan kısa kısa hayatlarını da takdim edeceğiz. Cahit Zarifoğlu merhumun Yedi Güzel Adam isminde bir şiiri var. Hatta Sezai Karakoç merhumun da Yedi Güzel Adam diye bir kitabı var kıymetli dinleyenlerimiz. Bu kavramdan hareketle Cahit Zarifoğlu, Erdem Beyazıt, Nuri Pakdil, Mehmet Akif İnan, Alaaddin Özdenören, Rasim Özdenören ve Ali Kutlay'dan oluşan Yedi Güzel Adam. Zaman zaman merhum Sezai Karakoç'un Yedi Güzel Adam'dan olduğu da zannediliyor. Sezai Karakoç, sevgili dinleyenlerimiz, bu insanları etkileyen insandır. Şöyle bir edebiyat tarihi olarak bir sıralama yapacak olursak, zaman zaman programlarımızda bu sıralamayı konferanslarımızda da ifade etmeye çalışıyorum. Bir yön bulma adına ve bir istikamet bulma adına. Malum Mehmet Akif ve Eşref Edip Cumhuriyet'in kurulduğu yıllarda ve Cumhuriyet'ten önce, yani Osmanlı Devleti'nin artık tarih sahnesinden çekilip efendim savaşların olduğu ve arkasından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmuş olduğu o 1930'lu yıllar, ki Mehmet Akif Ersoy merhum 38 yılında vefat ediyor. 1923'te Cumhuriyet kurulduğuna göre o zaman diliminde Türkiye'de inkılaplar yapıldıktan sonra din adına tabii birçok kısıtlamalar gerçekleştiriliyor. İnsanların dini hayat adeta yaşanmaz hale, yaşatılmaz hale geliyor Ve öyle ki bu ülkede gizli bir şekilde efendim bodrum katlarda gizli gizli Kur'an-ı Kerimler öğretiliyor, öğreniliyor, okunuyor ama devletin yasakçı zihniyetinin neticesinde dini faaliyetler neredeyse yok edilmeye çalışılıyor. Bunun tabii ki laik ve seküler bakış açısıyla kendilerine göre bir açıklaması olduğu ifade ediliyor. Efendim Osmanlı döneminin dini hayatının yozlaştığını, dinin istismar edildiğini, onun için tekkelerin, zaviyelerin, dergahların kapatıldığını, tarikatların yasaklandığını, bu yozlaşmanın neticesi olduğu ifade ediliyor. Belki yozlaşma dediğimiz hadise sadece bu alanda değil, her alanda olabilecek olan bir durumdur. Onun için bunu sadece dini alana hasretmek çok doğru bir yaklaşım olmasa gerek sevgili dinleyenlerimiz. İşte Mehmet Akif merhumun ve Eşref Edip'in insan kıtlığının yaşanmış olduğu o dönemlerde sevgili dinleyenlerimiz, çıkarmış oldukları Sebilur Reşat dergisi Türkiye'de İslami düşüncenin yeniden neşvi nema bulmasına ve tohumlarının ekilmesine hem edebiyat alanında hem de İslami düşünce alanında bir temel teşkil ettiğini ifade edebiliriz. Tabii ki arkasından gelen Üstad Necip Fazıl'ın çıkarmış olduğu 1960'larda, 70'lerde daha da öncesinde Büyük Doğu Hareketi olarak isimlendirilen ve bu isimde çıkan dergi de yine Türkiye'de İslami düşüncenin ana omurgalarını oluşturan ayaklardan bir tanesidir. Üstad Necip Fazıl hem çıkarmış olduğu dergilerle, kitaplarla Büyük Doğu yayınlarını kurarak aynı zamanda Anadolu'da ve Türkiye'nin birçok yerinde seri konferanslar vererek adeta yeni bir gençlik inşa etme gayreti içerisine girmişti ve bunda da başarılı olduğunu ifade etmek gerekiyor Üstad Necip Fazıl'ın. Ve onun meselelere bakışı, felsefe yönünün olması, edebiyat yönünün olması, efendim keskin bir zekaya sahip olması ve aynı zamanda 30 yaşına kadar, 33 yaşına kadar farklı bir hayattan gelmiş olması Üstad Necip Fazıl'ın hem öbür tarafı hem bu tarafı iyi bilen bir insan olarak neyi nasıl yapması gerektiği noktasında kendisine yardımcı olmuştur. Necip Fazıl Üstad'ın arkasından gelen Sezai Karakoç ve yine aynı şekilde İslami düşünce hareketinin devamı noktasında işte Yedi Güzel Adamı sayabiliriz. Ve bu Yedi Güzel Adam'ın tabii ki daha ağır basan tarafları onların edebi kişiliğiydi ve arkasından bırakmış oldukları eserlerdi. Belki yani ifadenin ve kavramın zahiri anlamıyla, zahiri ifade şekliyle olmasa da böyle tam bir İslami hareket öncüleri olmaktan ziyade adeta bu ülkenin gerçekleriyle, bu ülkenin insanıyla barışık bir vaziyette biraz daha edebiyat ve sanat tarafı ağır basan bir insan grubu olmuşlardır. Yedi güzel adam. Her birisi kendi dünyalarında elbette ki İslami davalarını güderek ve bunları da eserlerine yansıtarak adeta sessiz akan bir nehir gibi sevgili dinleyenlerimiz kitaplarını yazmışlar ve insan yetiştirmişler. Bugün Rasim Özdenören ve diğer Yedi Güzel Adam'ın içinde olan diğer insanları anarken onların aslında gök kubbede nasıl güzel bir hoş sada bıraktıklarını ve her birisinin kendi alanında büyük bir mücadeleye girdiğini ve bu mücadelenin de arkasında yeni insan kitleleri, yeni karakterler, yeni öncüler, yeni düşünceler, yeni fikir akımları oluşturduğunu da ifade edebiliriz. Kıymetli dinleyenlerimiz, sevgili dostlar. Efendim şöyle Rasim Özdenören'den bahsedeceğiz dedik. Hem onu rahmetle yad etme adına merhumu ve hem de biraz daha edebi kişiliğini, kim olduğunu, kitaplarını, çalışmalarını inşallah programımızda anlatalım. Yedi Güzel Adam olarak bilinen edebiyat topluluğu içinde yer alan ve eserleriyle çok sayıda edebiyat severin duygularına dokunmuş olan ünlü edebiyatçı Rasim Özdenören malumunuz geçtiğimiz hafta vefat etti. Son olarak Sezai Karakoç'un hayatını kaybetmesi üzerine daha çok ilgi gören Rasim Özdenören, Yedi Güzel Adam tayfasında yaşayan tek isimdi. Evet, burada da böyle bir yanlış algıya sebep olacak bir ifade var. Sezai Karakoç, yedi güzel adamdan bir tanesi değildi sevgili dinleyenlerimiz. Türk Edebiyatı'nın usta isimlerinden Rasim Özdenören yoğun bakıma alınmıştı ve yakın zamanda koronavirüse yakalanan ve hastalığı atlattığı bilinen Özdenören'in aynı zamanda KOA hasta rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü bildirilmişti. Özdenören'in sağlık durumu edebiyat severler tarafından merak edilirken usta yazarın malumunuz olduğu üzere 23 Temmuz 2022 günü, cumartesi günü 82 yaşında Dar-ı Beka'ya irtihal etti, hayatını kaybetti. Tekrardan kendisine Rabbimizden rahmet diliyoruz. Peki kimdir Rasim Özdenören ve nerededir sevgili dinleyenlerimiz? 20 Mayıs 1940 yılında Kahramanmaraş'ta dünyaya gelen Rasim Özdenören aslen Kahramanmaraşlıdır. Türk öykü ve deneme yazarı olan Özdenören, kendisi gibi ünlü bir edebiyatçı olan Alaaddin Özdenören'in ikiz kardeşidir. İlk ve orta öğrenimini Kahramanmaraş, Malatya ve Tunceli gibi illerde tamamlamıştır. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü'nü bitirmiş olan Özdenören, Devlet Planlama Teşkilatı, o zamanki ismiyle DPT olarak bilinen Devlet Planlama Teşkilatı'nda uzman olarak çalışmıştır. 1970 yılında araştırma amacıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmiş ve çeşitli eyaletlerde 2 yıl kadar kalmış olan Rasim Özdenören, 1975 yılında Kültür Bakanlığı Bakanlık Müşavirliği görevine getirilmiştir. Özdenören aynı bakanlıkta bir yılda müfettiş olarak çalışmıştır. 1978 yılında buradaki görevinden istifa eden Özdenören, devlet memurluğuna bir süre sonra geri dönmüştür. Genel manada bu 7 güzel adam içerisinde devlet planlama teşkilatında ya devlet memurluğu, mesela merhum Nuri Pakdil de devlet planlama teşkilatında çalışıyordu. Efendim Mehmet Akif İnan yine aynı şekilde öğretmendir, öğretmendi ve Türkiye'de ilk sendika, İslami anlamda diyelim, sendikal hareketi başlatan isimdir. Efendim Sezai Karakoç vergi memurluğu yapmıştır bir dönem. Böyle devlet memurluğundan gelen insanlardı bu insanlar sevgili dinleyenlerimiz. Devlet memuru olarak görev almakta olan Rasim Özdenören'in Türk edebiyatı dünyasında adını ilk olarak duyurmaya başladığı zamanlarda köy romancılığının etkisi azalmış ve varoluşçu yazarların etkisi de artmaya başlamıştı. Öykülerinde, dönem eserlerinde ağırlıklı olan batı anlayışı yerine çocukluğundan itibaren Anadolu'nun köy ve kasabalarında edinmiş olduğu izlenimlerden faydalanan Özdenören, yapmış olduğu ayrıntılı betimlemeler ile insanın evrensel yanlarını öne çıkarmıştır. Gençlik yıllarından itibaren edebiyatla yakından ilgili olan bir arkadaş grubuna sahip olan Rasim Özdenören, bu grup içinde edebi kişiliğini şekillendirmiştir. Okumaları ve edebi ilgileri bu arkadaş grubuyla, yani Yedi Güzel Adam ile birlikte şekillenmiş ve sonraki yıllarda ise Sezai Karakoç ile tanışarak ünlü şairin etkisi altında kalmıştır. Amerika'da kalmış olduğu 2 yıl içerisinde çağdaş dünyanın önemli merkezlerinden birini tanımış ve bu deneyimini eserlerine olumlu bir şekilde yansıtmıştır. Öykülerinde genel olarak yerli olmanın ve bunun nasıl gerçekleşebileceğinin cevaplarını aramış olan Rasim Özdenören, hikayelerindeki kahramanlarını genellikle gerçek hayattan ilham alarak oluşturmuştur. Sevgili dinleyenlerimiz, efendim Rasim Özdenören'in İslami kişiliği ve Yedi Güzel Adam yönü aldığı ödüller, onun hakkında yapılan çalışmalar ve Yedi Güzel Adam'ın kim olduğu konusunu da inşallah müsaadenizle ikinci bölümde sizlere aktarmaya çalışalım. Erkam Radyo'da programımızın birinci bölümünün sonuna geldik sevgili dinleyenlerimiz. Şimdi kısa bir araya gidelim ve aranın ardından kaldığımız yerden devam edelim efendim. Sevgili dostlar, tekrar huzurlarınızdayız. Radyolara başında bizi dinleme zahmetinde bulunan sevgili dinleyenlerimizi, sizleri sevgiyle, saygıyla ve muhabbetle selamlıyoruz. Efendim, programımızın başında da ifade ettiğimiz üzere Yedi Güzel Adam olarak bilinen insanlar aslında Türkiye'de İslami düşüncenin oluşumunda önemli rol oynamışlar, örnek olmuşlar. kitap üretmişler, yazılar yazmışlar, gazetelerde, dergilerde dergiler çıkarmışlar ve bu çıkarmış oldukları dergiler, kitaplar sayesinde de önemli bir nesil oluşturmuşlar. İnandığı şeyleri okuyucusuna dayatmamak için özen göstermiş olan Rasim Özdenören, İslami kimliğiyle de tanınmış edebiyatçılarımızdan bir tanesidir. Vermek istediği mesajı genellikle yazmış olduğu öyküye zarar vermeden, öykünün yapısını ve akışını bozmadan vermeye çalışmıştır. Eserlerinde ustalıkla kullanmış olduğu bir anlatım biçimine ve aynı zamanda şiirsel ifadelere sahiptir. Çok Sesli Bir Ölüm ve Çözülme isimli hikayeleri aynı zamanda televizyon filmlerine de uyarlanmıştır. Ayrıca bu hikayelerden ilki Uluslararası Prag Televizyon Filmleri Yarışması'nda jüri özel ödülüne layık görülmüştür. Evet, Rasim Özdenören sevgili dinleyenlerimiz 7 Güzel Adam'dan bir tanesiydi. 1975 yılında Kültür Bakanlığı'na az önce de ifade ettiğimiz gibi bakanlık müşaviri olarak atandı ve orada bir yıl müfettiş olarak, aynı zamanda bir yılda müfettiş olarak çalıştı. Kültür Bakanlığı'ndaki görevinden 1978 yılında ayrılan yazar, az önce de söyledik, Devlet Planlama Teşkilatı'na yeniden döndü ve 2005 yılında bütün bu çalışmış olduğu görevlerden emekli olarak ayrıldı. Cahit Zarifoğlu, Mehmet Akif İnan, Erdem Beyazıt ve Alaaddin Özdenören ile 1976 yılının sonunda Mavera dergisini kuran yazarın hikaye ve yazıları Varlık, Türk Sanatı, Arayış, Hamle, Dost, Soyut, Yeni İstiklal, Diriliş, Edebiyat, Yeni Devir, Yeni Zemin, Yedi İklim ve Yeni Şafak gibi yayın organlarında yayımlandı Rasim Özdenören'in hikayeleri ve yazıları. Özdenören 1967'de ilk kitabı Hastalar ve Işıkların Ardından, 1973 yılında Çözülme, 1974 yılında Çok Sesli Bir Ölüm adlı kitaplarını okuyucusuyla buluşturdu. Yazarın Çarpılmışlar kitabı 1977 yılında, Gül Yetiştiren Adam romanı 1979 yılında, Denize Açılan Kapı eseri ise 1983 yılında, Hazreti Yusuf kıssasından yola çıkarak kaleme aldığı Kuyu isimli eseri 1999 yılında, Ansızın Yola Çıkmak ile Hışırtı 2000 yılında, Toz ise 2002 yılında okuyucuyla buluştu. Evet, baktığımızda aslında bir edebiyatçı için, bir yazar için istikrarını bozmadan ve her dönem kitap çıkarmış, hikayeler yazmış ve kalemi güçlü olduğu da bu hikayelerden belli olan bir isim Rasim Özdenören. Bütün eserleri Rasim Özdenören'in, bilmeyenler için ifade edelim, İz Yayıncılık'tan çıkan usta isim, en son aylık yayınlanan Hece Dergisi'nin yayın yönetmenliğini de üstlenmişti ki Hece Dergisi de önemli edebiyat dergilerinden bir tanesidir sevgili dinleyenlerimiz. Edebiyat dünyasında çok sayıda esere imza atmış olan Rasim Özdenören, 2015 yılında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne, 2016 yılında ise Necip Fazıl Kısakürek Saygı Ödülü'ne layık görülmüştür. Bu da aslında sevgili dinleyenlerimiz, şunun altını çizmek lazım. Şimdiye kadar, yani şimdiye kadar dediğim neredeyse 2000'li yıllara kadar, daha öncesine baktığımızda böyle biraz İslami düşünce sahibi veya gelenek olarak o düşünce ikliminden gelmiş olan insanlara asla Türkiye'de böyle Cumhurbaşkanlığı seviyesinde veya Kültür Bakanlığı seviyesinde ödüllerin verilmesi gerçekten çok zor. Neden? Çünkü meseleye hep ideolojik olarak bakıldı ve ötekileştirilmeler yapıldı. Kendisi gibi düşünmeyen ama bu toprağın insanı olan insanlar maalesef yok sayıldı. İşte 2000 yılından önceki bu tarz ödüllerin hiçbir şekilde bir Müslüman düşünce adamına, edebiyatçıya verilmemesinin altında yatan bu kasıtlı maksadı da ayrıca anlamak gerekiyor. Rasim Özdenören için yapılan bir takım çalışmalar var dedik sevgili dinleyenlerimiz. Yedi Güzel Adam grubunda yer alan ve edebiyat dünyası için önemli isimlerden biri olan Rasim Özdenören için çok sayıda tez, kitap, ve dergi özel sayısı çıkarılmıştır. Kendisi için yapılan bazı çalışmalar şu şekilde, onları da isim olarak ifade edelim. Rasim Özdenören Hayatı Sanatı Eserleri, Mehmet Nesir Er Yarsoy, Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi olarak hazırlamış 2008 yılında. Yine Kamuran Eronat, Türk öykücülüğüne Rasim Özdenören, yine yüksek lisans tezi. Aynı zamanda Şaban Sağlık, aynı zamanda evet eserlerinin, Rasim Özdenören'in eserlerinin tematik incelenmesi, bu da tez olarak hazırlanmış sevgili dinleyenlerimiz. Evet, Özdenören'in eserlerini mutlaka almak lazım sevgili dinleyenler. Ben de inşallah, bazı eserleri bende var. Ama inşallah bu programdan sonra Rasim Özdenören'in bütün kitaplarını sipariş vererek kütüphanemde Yedi Güzel Adam'ın bir tanesi olan Rasim Bey'in bütün kitaplarını hem kendim için hem de evde çocuklarımızın okumaları için alacağım diye düşünüyorum inşallah. Hastalar ve Işıklar, Çözülme, Çok Sesli Bir Ölüm, Çarpılmışlar, Kuyu, Denize Açılan Kapı, Hışırtı, Ansızın Yola Çıkmak, Toz gibi hikaye eserleri mevcut Rasim Bey'in. Gül Yetiştiren Adam, ki bu eserde çok meşhur bir çalışmadır. Birazdan sonra Gül Yetiştiren Adam'ın konusuna da bakacağız. Bu kitabı da roman olarak yazmış. Tabii ki Rasim Bey'in birçok denemesi var. Bunların her birisini belki burada ifade etmek zor. Deneme kitapları daha doğrusu. İki Dünya, Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler, Yaşadığımız Günler, Ruhun Malzemeleri, Kafa Karıştıran Kelimeler, ki bu mesela bizim lise yıllarında okuduğumuz bir kitaptı. Yumurtayı Hangi Ucundan Kırmalı, Müslümanca Yaşamak, bunlar 1980'li yıllarda yazılmış çalışmalar. Ve 2005 yılında en son Düşünsel Duruş isimli kitabı da yayınlanmış, deneme türünden. Çevirileri var. George Orwell'ın Hayvan Çiftliği'ni ve Mevdudi'den İslam'da Devlet Nizamı, yine Sıddıki'den İslam Devleti'nde Mali Yapı gibi çalışmaları da çeviri olarak hazırlamış sevgili dinleyenlerimiz. Onlarca dergide yazılar yazmış ve Yeni Şafak Gazetesi'nde yıllarca köşe yazıları oldu. Yazı hayatı gerçekten Rasim Bey'in hayatı boyunca bir hayatının adeta kendisi olan bir alanı olmuş. Onun için böyle velut bir yazar olarak arkaya güzel bu kitapları bırakmış oldu. Efendim, Rasim Özdenören vefat ettiği zaman birçok insan onun Gül Yetiştiren Adam olarak vasıflandırdı. Tabii ki Gül Yetiştiren Adam, Rasim Bey'in kendi yazmış olduğu bir kitabın ismi, bir romanın ismi. O romanın içerisinde bir gül yetiştiren adam var. Birazdan bakacağız ona inşallah. Ancak böyle anılmış olması da gerçekten onun adına güzel bir hüsnü şehadet diyelim. Rasim Bey'in gül yetiştiren adam olarak ifade edilmesi. Peki Gül Yetiştiren Adam isimli kitabından kısaca bahsedecek olursak nelerden bahsediyor, muhtevası nedir? Ki bu kitapları sevgili dinleyenlerimiz, bu kitapların önemli bir yönü de şudur. Derin ve esaslı bir edebiyat ürünleridir bunlar. Metinler öyle gelişi güzel yazılmamıştır. Kelimeler özenle seçilmiştir ve esaslı metinlerdir bunlar. Hani şöyle bir ifade kullanacak olursak, üniversite sınavlarında çıkan paragraf sorularındaki o ağır metinler gibi Rasim Özdenören Bey'in her kitabındaki yazılar da bu şekilde dikkatli bir şekilde kaleme alınmıştır. Gül Yetiştiren Adam kitabı hikayede farklı iki kesimdeki insan ve bunların kendileri ve çevreleriyle olan çatışmalarından oluşan yaşantıları ele alınmaktadır. Bunlardan biri gül yetiştiren adam, öteki ise modern çağı temsil eden genç bir yazardır. Gül yetiştiren adam, Kurtuluş Savaşı yıllarında mücadele etmiş, arkadaşlarının şehadetine tanıklık etmiş, savaş sonrasında ise kendisi ve arkadaşları neyin uğrunda savaş verdiyse onun tam tersi istikametinde gelişen bir dünyanın oluşuna tanıklık etmiştir. Ancak bu yeni dünyaya karşı kendi çapında sessiz bir protesto geliştirmiş ve evinden dışarı çıkmadan kendisini ibadete ve gül yetiştirmeye vermiştir. İşte Rasim Bey'in kitabına isim olarak verdiği Gül Yetiştiren Adam. Mütevazı evinin bahçesinde kokusu eşsiz güller yetiştirmekte ve bunları evine uğrayan torunları ve diğer isteyenlere vermektedir. Halk onun bu sessiz protestosuna karşı saygı duymuş ve zamanla hakkında değişik hikayeler uydurulan ve akıllı deli diye anılan kimselerden olmuştur. İşte yani bir mücadele, milli mücadeleye efendim katılmış bir insanın ben bu ülkeyi, bu vatanı, bu toprakları bunun için mi efendim kazandım bu savaşı, bunun için mi katıldım bu mücadeleye diye adeta bir kırılma yaşayan, kendi dünyasına, mütevazı dünyasına çekilen bir insanın hikayesi. Hikayenin diğer kısmında ise yeni dünyanın modern yaşantısının temsilcileri anlatılmaktadır. Sitare, Zelda, Tansel ve diğerlerinden oluşan bu grupta çarpık ilişkiler yer almaktadır. Bir bankada çalışmaktayken babası yaşına bir adam olan Charlie ile evlenen Sitare, savurgan biçimde para harcamakta, kumar oynamakta, herkesçe bilinen bir sevda oyunun içinde olan ve kocası hastanede yatmaktayken bile arkadaşlarıyla birlikte tatile çıkıp bu eğlencelerine devam etmekte olan bir kadındır. İsmi verilmemekle birlikte Sitare'yi sevmekte olan yazar, bir gencin gözüyle anlatılan bu diğer yaşamda hayatın tüm doğal renkleri insan elinin değişmesiyle değişip insanların oluşturduğu sahte bir renge bürünmüştür. Konuşmalar arasına sıkıştırılmış yabancı sözcüklerle, giyim kuşamdaki açıklığıyla, değişmiş şehir adabı ve yüksek katlı binalarıyla insanların kalabalık gruplarda kendini unuttuğu bir dünyadır içinde yaşadıkları. Herkes eskiye dair ne varsa unutmuş ve yeni dünyanın hayat biçimine ayak uydurmuştur. Ahlaki düzeni tümden değişmiş olan dünyanın kahramanlarından Sitare, kocasını hastaneye yatırıp arkadaşlarıyla eğlence için gittikleri otelde tuhaf davranışlar sergilemeye başlar. Arkadaşlarınca pervasız, kocasını aldatan ve gamsız görünen Sitare, arkadaşlarıyla birlikte sohbet ettikleri bir akşam oldukça ümitsiz bir biçimde arkadaşlarının hakkındaki düşüncelerinin doğru olmadığını, sanılanın aksine kocasını aldatmadığını söyler ve aynı gece intihar eder. Tam 50 yıl boyunca evinden dışarı çıkmaksızın yalnızca ibadette meşgul olup gül yetiştiren adam bir gün torununun oğluyla birlikte sabah namazını camide kılmak üzere ilk kez dışarı çıkar. Evinde geçirdiği 50 yıllık protestosunun ardından yeni dünyaya bu ilk çıkışında her şeyin tam da istenilenin aksine değişmiş olduğunu fark eder. Yanından hızla geçip giden taksiye öfkelenirken zamanında mevcut olan derenin artık olmadığını görür. Yüksek katlı binalar, renkli ışıklarla süslenmiş vitrinlerde kıyafetlerin sergilenişi, her şey ona yabancı ve bozulmuş gelmektedir. Camiye gittiklerinde hayal kırıklığı daha da artar. Gül yetiştiren adamın. Arkadaşları boşu boşuna can vermişçesine fötr şapka takan birinin olduğunu görür. İçinde biriken sitemini saklayarak diğer insanların kıyafetlerini ve onların nasıl da değişmiş olduklarını gözlemlemeye devam eder. Derken içeri cübbesi ve sarığıyla giren imamı görür ve onun bu giyiminden ötürü adeta bir kahraman olduğunu düşünür. Ancak namaz bittiğinde imamın cübbe ve sarığını çıkararak cemaate benzer bir kıyafet giydiğini görünce dayanamaz ve herkesin duyacağı şekilde içinde biriken suskunluğunu bozar. Cemaatin meraklı bakışları arasında onları İslam'a davet eder. Kimse tarafından tanınmayan bu yaşlı adam, gül yetiştiren adam, cemaati derinden etkileyen sözler söyler. İmanın gizli, İslam'ın ise aşikar olması gerektiğini, dışı kafire benzeyen insanın içinin de kafire benzemeye başlayacağını söyleyerek onları uyarır. Cemaat dağılırken fötr şapkalı adamın şapkasını elinde buruşturduğu ve onu atacak bir çöp aradığı görülür. Sitare'nin intiharının ardından onu sevmekte olan yazar, Sitare'nin de arkadaşı olan Tansel ile evlenme hazırlığındadır. Gül yetiştiren adam ise mahkemeye çıkarılmıştır. Evet, roman bu şekilde devam ediyor sevgili dinleyenlerimiz. Rasim Özdemiren Bey'in akıcı üslubu ve gerçekten etkileyici tarzıyla bu kitapları okumanızı istirham ediyorum, tavsiye ediyorum sevgili dinleyenlerimiz. Efendim tekrar Rasim Özdemiren Bey'i ve aynı zamanda Gül Yetiştiren Adamı ve bütün ölmüşlerimizi, daha doğrusu Yedi Güzel Adamı ve bütün ölmüşlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz. Rabbimizden kendilerine gani gani rahmet diliyoruz efendim. Programımızı İnşallah burada sonlandıralım sevgili dinleyenlerimiz. Önümüzdeki hafta yine yeni kitaplarla, yeni konularla tekrar huzurlarınızda olmayı ümit ediyor. Hepinizi Rabbimize emanet ediyoruz efendim. Hoşça kalınız, hayırla kalınız sevgili dinleyenlerimiz.